Yasanın tekrarı 31. bölüm 24 ila 26. ayetlerde Musa yasanın sözlerini eksiksiz olarak kitaba yazmayı bitirince Rabbin anlaşma sandığını taşıyan Levillere şu buyruğu verdi. Bu yasa kitabını alın. Tanrınız Rabbin antlaşma sandığının yanına koyun. Orada size karşı bir tanık olarak kalsın. Bizim anlayışımızda kitap iki kapak arasına sıkıştırılmış sayfalardan ibarettir. Ama Musa'nın zamanında böyle değildi. Tomarlar üzerine ya da deri parçaları üzerine yazılırdı. Hatta diyebiliriz ki taş üzerine bile yazılmış olabilirdi. Ancak Musa'nın gününde tomarlar üzerine yazılırdı. Bu kesim Musa'ya bir ağıt niteliğinde yazılmıştır. Musa şimdi İsrail ulusuna son bir rapor hazırlıyor. Eskiden Yakup tüm çocuklarını ve torunlarını çevresine toplayıp onlara son öğütlerini verdiği gibi Musa da tüm oymakları bir araya toplayıp onlara öğüt veriyor. Yakup'un çevresinde 12 oğlu vardı. Şimdi Musa'nın çevresinde 12 oymak var. Artık geniş bir aile olmaktan çıkıp büyük bir ulus olmuşlardı. Musa onları yanına çağırıyor ve yasanın tekrarı 31. bölüm 27 ila 30. ayetler arasında şöyle diyor. Çünkü sizin baş kaldıran dik başlı kişiler olduğunuzu biliyorum. Bugün ben sağken, aranızdayken bile Rab'be karşı geliyorsunuz. Ölümümden sonra daha ne kadar çok baş kaldıracaksınız? Oymaklarınızın bütün ileri gelenlerini, görevlilerini bana getirin. Bu sözleri onlara duyuracağım. Yeri göğü onlara karşı tanık tutacağım. Ölümümden sonra büsbütün yozlaşacağınızı, size buyurduğum yoldan sapacağınızı biliyorum. Son günlerde kötülüklerle karşılaşacaksınız. Çünkü Rabbin gözünde kötü olanı yapacak ve yaptıklarınızla onu öfkelendireceksiniz. Musa şu ezginin sözlerini eksiksiz olarak bütün İsrail topluluğuna okudu. Sevgili dinleyicim, size şunu söylemek istiyorum. Günümüzden yaklaşık 3500 yıl önce Musa'nın dile getirdiği bu söz bugün tamı tamına gerçekleşti. Bu söz yalnız İsrail oğullarıyla ilgili bir söz değildir. Tüm insanlık ailesini de içine alır. Çünkü Rabbin de dediği gibi insan Tanrı'dan uzak kaldıkça tümüyle yozlaşacaktır. Şöyle çevremize bir baksak yeter. Musa'nın sözleri doğrudur. Çevremiz ne yazık ki kötülüklerle doludur. Yasanın tekrarı 32. bölümde Musa'nın ezgisine bakacağız. Musa'nın ezgisi gerçekten muhteşem bir ezgidir. Birçok açıdan bakıldığı zaman bunun edebi bir eser olduğu kadar ruhsal bir yapıt olduğu da anlaşılabilir. İsrail ulusu bu ezgiyi öğrenecekti. Bir açıdan diyebiliriz ki bu onların milli marşı olacaktı. Tanrı'nın onlara vermiş olduğu bir ezgiydi bu. Her İsrailli bunu hem kendisi öğrenecekti hem de çocuklarına öğretecekti. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi müzik bir ulusun varlığında çok önemli bir rol oynar. Birisi müzik konusunda şöyle dedi. Bana bir ulusun müziğini yazma görevini ver de yasalarını kim isterse yazsın. Bu demek oluyor ki bir ulusun varlığında müzik yasalarından daha etkili olabilir. Bu ifade gerçek ise durumumuz gerçekten acınacak durumdadır. Çünkü bugünkü müzik dünyası gerçekten kötü durumda. Yalnız müzik değil, şarkıların sözleri de bana anlamsız gibi geliyor. Musa'nın ezgisine baktığımız zaman göreceğiz ki ilk 4 ayet bir giriş niteliğindedir. Yasanın tekrarı 32. bölüm 1. ayette "Ey gökler kulak verin sesleneyim. Ey dünya ağzımdan çıkan sözleri işit" diyor. Tanrı İsrail ulusunu vaat ettiği topraklara sokacaktır. Ama hangi koşullar içerisinde orada kalacaklarını onlara bildirirken tanık olarak gökleri ve dünyayı çağırır. Daha sonra bu aynı ulusu itaatsizlikten dolayı ülkeden atacağı zaman Yaşaya peygamberin ağzıyla yine aynı tanıkları çağıracaktır. Yaşaya 1. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Yahuda kralları Uzziya, Yotam, Ahaz ve Hiskiya zamanında Amos oğlu Yaşaya'nın Yahuda ve Yeruşalim'le ilgili görümü. Ey gökler dinleyin, ey yeryüzü kulak ver çünkü Rab konuşuyor. Çocukları yetiştirip büyüttüm ama bana baş kaldırdılar. Tanrı İsrail ulusunu ülkeye getirdiği zaman yeri ve göğü bu işe tanık olarak çağırdı. Bu olaydan yaklaşık 700 yıl sonra onları ülkeden atacağı zaman yine yeri ve göğü tanık olarak çağıracaktır. Tanrı bunu bir köşede gizli de yapmıyor. Herkesin bilmesini istiyor. Onları herkesin gözleri önünde vaat edilen topraklara getirdiği gibi yine herkesin gözleri önünde ve utanç içerisinde o topraklardan atmaya hazırdır. Musa'nın ezgisi devam ediyor. Yasanın tekrarı 32. bölüm 2. ayette "Öğretişim yağmur gibi damlasın, sözlerim çiğ gibi düşsün. Çimen üzerine çiseleyen yağmur gibi, bitkilere yağan sağanak gibi." Tanrı sözü her zaman böyledir. Mezmur yazarı 72. mezmur 6. ayette şöyle der. "Yeni biçilmiş çayıra düşen yağmur gibi, toprağa sulayan bereketli yağmurlar gibi olsun." Bu ifadeye bayılırım. Çok yakından tanıdığım bir bayan komşum çok sevdiği eşini kaybetti. Bu büyük kaybından sonra bir gün kilisenin ruhsal çobanı ile konuşurken ona bu 72. mezmurdaki sözleri daha iyi anladığını söyledi. Bu bayan eşini yitirince kendini kesilmiş çim gibi gördü ama Rabbin sözünü okurken sanki ona güç veren, onu teselli eden yağmur gibi hissetti kutsal sözü. Rabbin kutsal sözü bizim hayatımızda da bu şekilde üzerimize inebilir. En zor anlarda yüzümüze su serper, acı günde yaralarımıza merhem olur. Biliyorsunuz Türkiye'mizin bazı yörelerinde yaz boyunca bir damla yağmur bile yağmaz. Sonbaharın ilk yağmurları gelince toprak sanki ağzını açar da yağan yağmuru doyasıya içer. Ağaçlar üzerinde kalan solmuş yaprakları alıp götürür. Toz toprak, pislikler, çöpler yağmur sularıyla birlikte akıp gider. Her şey yepyeni, taptaze olur. Tanrı da ister ki kendi sözü de bu şekilde hayatımıza inip ruhsal ve ahlaki açıdan pislikleri temizlesin, yaralara merhem olsun, sıkıntıda bizi ferahlatsın. Yasanın tekrarı 32. bölüm 3. ayette Rabbin adını duyuracağım. Ululuğu için Tanrımızı övün diyor. Bugün dünya edebiyatına baktığımızda edebi yapıtların kaç tanesi Tanrı'yı yüceltecek şekilde kaleme alındı diyebiliriz. Birçok edebi eser Tanrı'dan hiç söz etmez bile. Ne yazık ki Tanrı adı geçtiği zaman genelde küfür ya da ant niteliğinde olur. Yasanın tekrarı 32. bölüm 4. ayette O kayadır, işleri kusursuzdur, bütün yolları doğrudur. O haksızlık etmeyen, güvenilir Tanrı'dır, doğru ve adildir diye yazıyor. İşte kaya hakkında bir ezgi bu. Bu ezgide kaya sözcüğü 7 kere geçmektedir. Biliyor musunuz kutsal kitapta Rab İsa Mesih'e kaya ünvanı verilir. Petrus 1. mektubunda şöyle yazar. 1. Petrus 2. bölüm 6. ayette. Çünkü kutsal yazıda şöyle deniyor. İşte Siyon'a bir taş, seçkin değerli bir köşe taşı koyuyorum. Ona iman eden hiç utandırılmayacak. Bu köşe taşı Rab İsa Mesih'in kendisidir. Onun çarmı üzerinde gerçekleştirdiği iş tamdır, kusursuzdur. Musa'nın bu ezgisi Rabbi ne güzel şekilde yüceltir. O gerçekten yüceltilmeye layıktır. Ama baktığımız zaman Tanrı'nın lütfuna karşılık İsrail kötülük yapar. Yasanın tekrarı 32. bölüm 5 ve 6. ayetlerde bu eğri ve sapık kuşak ona bağlı kalmadı. Onun çocukları değiller. Bu onların utancıdır. Rabbe böyle mi karşılık verilir? Ey akılsız ve bilgelikten yoksun halk! Sizi yaratan, size biçim veren babanız, yaratıcınız o değil mi? Diye yazıyor. Burada Tanrı'nın baba olduğu belirtilir. Evet, bir açıdan Tanrı her insanın babasıdır. Yani yaratılış olayından dolayı Tanrı insanlığın babasıdır. Bir de kurtuluştan gelen babalık ve evlatlık var ki burada bunun sözünü edemeyiz. Tüm insanlığı yarattığı için diğer ulusların babası olduğu kadar İsrail'in de Tanrı babası sayılır. Tanrı Adem'i yarattığında ona Tanrı'nın bir oğlu denildi. Sonra Adem günah işledi ve bu günahından sonra kutsal kitap Adem'in soyundan gelen hiç kimseye Tanrı'nın oğlu diye değinmedi. Ancak İsa Mesih'e olan iman sayesinde Tanrı'nın çocukları olanlara Tanrı oğulları adı verildi. Tüm insanlık ailesi tamamıyla eğri bir kuşak olarak tasvir edilebilir. Tüm insanlık tamamıyla yoldan sapmış, günah bataklığı içerisinde akılsızca yaşamaktadır. Bu çürük hayatı düzeltebilen ancak İsa Mesih'tir. Şimdi Tanrı'nın iyiliğini öven bir mısraya geldik. Bu mısra 7. ayetten 14. ayete kadar uzanır. Yasanın tekrarı 32. bölümde 7 ila 9. ayetler arasında şöyle yazar. Eski günleri anımsayın, çoktan geçmiş çağları düşünün. Babanıza sorun, size anlatsın. Yaşlılarınız size açıklasın. Yüceler yücesi uluslara paylarını düşeni verip insanları böldüğünde ulusların sınırlarını İsrail oğullarının sayısına göre belirledi. Çünkü Rabbin payı kendi halkıdır ve Yakup soyu onun payına düşen mirastır. 8. ayet biraz gizlere bürünmüş bir ayettir. En yüce olan uluslara paylarına düşeni verip insanları böldüğünde ulusların sınırlarını İsrail oğullarının sayısına göre belirledi diye yazıyor. Bu ayetin yorumunu tatmin edici şekilde verebilen birisine daha rastlamadım. İsrail oğullarının sayısına dayanarak diğer ulusları ölçmek ne demektir? Başka bir deyişle diğer ulusların sınırları İsrail oğullarının sayısına göre ayarlanmıştı. Bu ayetin tam anlamını bilmesek de bunu iyice incelemeliyiz. En azından İsrail ulusunun dünya haritasında ne kadar önemli bir yeri koruduğunu anlayabiliriz. Yalnız önemli değil, aynı zamanda hassas bir coğrafi yerde olduğunu da anlamalıyız. Yasanın tekrarı 32. bölüm 10. ayette ise onu kurak bir ülkede, ıssız uluyan bir çölde buldu. onu kuşattı, kayırdı, göz bebeği gibi korudu diye yazıyor. 40 yıl boyunca o ıssız rüzgarların ıslık çalarak kum kümelerini bulutlara dönüştürdüğü çölde Tanrı kendi halkına öncülük etti, onları korudu. Peki neden? Çünkü bu ulus onun göz bebeğiydi. Sanırım bu durumu özetlemek için güzel bir deyim olur bu. Şimdi kutsal yazılarda harika bir ifadeye geldik. Yasanın tekrarı 32. bölüm 11 ve 12. ayetlerde şöyle yazar. Yuvasında yavrularını uçmaya kışkırtan, onların üzerinde kanat çırpan bir kartal gibi kanatlarını gerip onları aldı ve kanatları üzerinde taşıdı. Ona yalnız Rab yol gösterdi. Yanında yabancı ilah yoktu. Kartal yavrularının kanat gerip uçma zamanı gelince küçükler bunu o kadar istekli şekilde karşılamazlar. Onlar rahat hayata alışmışlardır. Yuvada rahatça oturup anne ya da baba kartalın onlara yem getirmelerini beklemeyi tercih ederler. Ancak anne kartal onların uçma zamanı geldiğini biliyor ve yavruların gönlü olsun diye hiç de beklemiyor. Zaman gelince hemen tekmeyi atıyor. Biraz sert bir disiplin diyeceksiniz ama rahat yuvasından tekmelenerek atılan yavru kartal birden kanat gerip uçmak zorunda kalır. Bu şekilde ilk ders başlar ve kısa bir zamanda yavru kartal uzman bir pilot olur. Olur ya bazen yavru kartal ilk tekmede uçmasını beceremez. Tepe taklak uçurumdan aşağılara yuvarlanma tehlikesini yaşayacak olursa anne kartal geniş ve güçlü kanatlarıyla hemen onun yardımına gelir. Uçmayı beceremeyen yavruyu alttan kanatlarıyla kapar ve yükselerek onu tekrar kaya üzerine yerleştirir. Belki yavrucuk biraz daha güçlenmeli diye birkaç gün daha onu kurtçuklarla besler, sonra bir tekme daha atar. Zamanı gelir ve bu kartalcık uçmaya başlar. Tanrı da kendisine ait olanları bu şekilde korur ve eğitir. Rab de bazen bizi bir tekmeyle yuvamızdan atar. Bizi sevmediğinden dolayı değil, tersine bizi sevdiği için ve kendi kanatlarımızla uçabilmeyi bize öğretmek istediği için bunu yapar. Onun için yaşamayı bize öğretmek ister. Burada Rab Tanrı'nın iyiliği en güzel şekilde tasvir edilmektedir. Şimdi ulusun yoldan sapması konusuna geldik. Yasanın tekrarı 32. bölüm 15. ayette, Yeşurun semirdi ve sahibini tepti. Doyunca yağ bağlayıp ağırlaştı. Kendisini yaratan Tanrı'ya sırt çevirdi. Kurtarıcısını, kayayı küçümsedi diye yazıyor. Yeşurun nedir, kimdir? Yeşurun İsrail'in bir başka ismidir. İsrail semirdi, şişko oldu ve tepti. Günümüzde bolluk içerisinde yaşayan bazı ulusların güzel bir resmi olabilir bu. Genelde bu gibi toplumlarda yaşayan insanlar çok şikayetçi oluyorlar. Kendi bollukları içerisinde o kadar tatmin olmuşlardır ki kurtarıcıları Rabbi çağların kayasını unutmuşlardı. Yasanın tekrarı 32. bölüm 16 ila 18. ayetler arasında yabancı ilahlarla Tanrı'yı kıskandırıp iğrençlikleriyle onu öfkelendirdiler. Tanrı olmayan cinlere, tanımadıkları ilahlara, atalarınızın korkmadıkları, son zamanlarda ortaya çıkan yeni ilahlara kurban kestiler. Seni oluşturan kayayı safsakladın. Seni yaratan Tanrı'yı unuttun diye yazıyor. Ve Tanrı'nın onlar üzerine yağdıracağı yargı konusuna geldik bu durumda. 19 ila 25. ayetler arasındaki kesimde Tanrı'nın kendi halkını nasıl yargıladığını göreceğiz. Yasanın tekrarı 32. bölüm 19 ila 20. ayetler arasında şöyle yazar. Rab bunu görünce onları reddetti çünkü oğulları, kızları onu öfkelendirmişlerdi. Yüzümü onlardan çevirecek ve sonlarının ne olacağını göreceğim dedi. Çünkü onlar sapık bir kuşak ve güvenilmez çocuklardır. Tanrı kendini bu insanlardan gizleyeceksin diyor. Artık eskisi gibi kendini onlara göstermeyecektir. Ve Tanrı'nın kendi halkına duyduğu hasreti de görüyoruz yine bu bölümde. 26 ila 42. ayetler arasındaki kesim Tanrı'nın kendi halkına karşı nasıl hasret duyduğunu dile getirir. Yasanın tekrarı 32. bölüm 26 ve 27. ayetlerde onları darmadağın etmeyi, insanlar arasında anılarını silmeyi düşündüm. Ama düşmanın alay etmesinden çekindim. Öyle ki düşman yanlış anlayıp da bütün bunları yapan Rab değil, başarı kazanan biziz demesin. Tanrı kendi halkını dünyanın dört köşesine dağıtmak amacındadır. Ama düşmanlarının alay edeceğinden çekindi. Düşmanların benim halkım ile alay etmelerini, ona bir zarar getirmesini istemiyorum şeklinde konuştu. Düşman yanlış anlayıp da bütün bunları yapan Rab değil, başarı kazanan biziz demesin diyor. Yasanın tekrarı 32. bölüm 28 ve 31. ayetlerde ise, onlar anlayışsız bir ulustur. Onlarda sezgi yoktur. Keşke bilge kişiler olsalardı, anlasalardı. Sonlarının ne olacağını düşünselerdi. Onların kayası kendilerini satmamış ve Rab onları ele vermemiş olsaydı, nasıl bir kişi 1000 kişiyi kovar, 2 kişi 10.000 kişiyi kaçırırdı. Çünkü bizim kayamız onların kayasına benzemez. Düşmanlarımız bu konuda yargıç olabilir. Burada gerçekten çarpıcı bir resim önümüze çıkıyor. Tanrı kendi halkı için özlem duymaktadır. Onları kurtarmak ister, onları fidye ile satın almak ister. Ve şimdi dünyanın uluslarının İsrail ile birlikte bereketlenişini göreceğiz. Son mısraya geldik. İsrail sayesinde diğer uluslar da bereket alacaklardır. Yasanın tekrarı 32. bölüm 43. ayette, "Ey uluslar, onun halkını kutlayın. Çünkü o kullarının düşmanlarından öc alacak. Ülkesinin ve halkının günahını bağışlayacak." diye yazıyor. Bu ayetlerle birlikte bu muhteşem ezgi, Musa'nın ezgisi sona erer. Yasanın tekrarı 32. bölüm 44. ayette Musa, Nun oğlu Hoşea ile birlikte gelip bu ezginin sözlerini halka okudu. Burada sözü edilen Nun oğlu Hoşea aslında Yeşu'dur. Yasanın tekrarı 32. bölüm 45 ve 46. ayetlerde Musa sözlerini bitirince İsraillere şöyle dedi. "Bugün size bildirdiğim bu uyarıcı sözlerin tümünü benimseyin. Bu yasanın bütün sözlerine dikkat etmeleri ve yerine getirmeleri için çocuklarınıza buyruk verin." Yasanın tekrarı 32. bölüm 47. ayette ise "Bunlar sizin için boş sözler değildir, sizin yaşamınızdır. Şeria ırmağından geçerek mülk edineceğiniz ülkede ömrünüz bu sözler sayesinde uzun olacaktır." diye yazıyor. Yine bir tekrarlama var burada. Ülkede sürekli kalıp kalmayacakları onların itaat edip etmeyeceklerine bağlıydı. Yasanın tekrarı 32. bölüm 48 ila 52. ayetler arasında Rab aynı gün Musa'ya şöyle seslendi. "Ha-Avarim dağlık bölgesine Eriha karşısında Moab ülkesindeki Nebo dağına çık. Mülk olarak İsraillere vereceğim Kenan ülkesine bak. Ağabeyin Harun Hor dağında ölüp atalarına kavuştuğu gibi sen de çıkacağın dağda ölüp atalarına kavuşacaksın. Çünkü ikiniz de Zin çölünde Meriva Kadeş sularında İsraillerin önünde bana ihanet ettiniz. Kutsallığımı önemsemediniz. Bu nedenle ülkeyi ancak uzaktan göreceksin. Ama oraya İsrail halkına vereceğim ülkeye girmeyeceksin." Ruhsal yasayı temsil eden, yasayı veren Musa vaat edilen ülkeye giremeyecektir. Yasacılık aslında her zaman bir engel oluşturur. Yasa günahları ancak gösterir ama günahları gideremez. Yasa günahtan kurtaramaz. Yasa Musa'yı vaat edilen topraklara götüremedi. Bizim durumumuzda da yasa bizleri Tanrı'nın huzuruna bereket yerine getiremez. Yasanın tekrarı 33. bölümde Musa'nın İsrail'in oymaklarını kutsadığını görürüz. Musa ölmeden önce herkesin önünde son bir eylem gerçekleştirdi. İsrail'in tüm oymaklarını bir araya toplayıp onları bereketledi. Yasanın tekrarı 33. bölüm 1. ayette Tanrı adamı Musa ölümünden önce İsrailleri kutsadı diye yazıyor. Önce Ruben ile başladı. Yasanın tekrarı 33. bölüm 6. ayette Ruben yaşasın ölmesin, halkının sayısı az olmasın diyor. İsrail'in bir oymağı olarak Ruben'in ismi sürsün ve silinmesin diye dua etti. Yasanın tekrarı 33. bölüm 7. ayette ise Musa Yahuda için de şunları söyledi. "Ya Rab, Yahuda'nın yakarışını duy ve onu kendi halkına getir. Kendisi için elleriyle savaştı. Düşmanlarına karşı ona yardımcı ol." Yahuda oymağı krallık oymağı olarak bilinir. Mesih bu oymaktan gelecekti. Ve yasanın tekrarı 33. bölüm 8 ila 10-11. ayetlerde Levi için de şöyle dedi. "Ya Rab, senin Tummin'in ve Urim'in sadık kulun içindir. Onu Massa'da denedin. Meriva sularında onunla tartıştın. İlkelerini Yakup soyuna, yasanı İsrail'e öğretecekler. Senin önünde buhur, sunağında tümüyle yakmalık sunular sunacaklar. Ya Rab, onları el attıkları her işte kutsa. Yaptıklarından hoşnut ol. Ona karşı ayaklananların ve ondan nefret edenlerin belini kır. Bir daha ayağa kalkamasınlar." Bilindiği gibi bu oymak kahinler oymağı olmakla özel bir ayrıcalığa sahipti. Harun'un ailesinden gelen oymak buydu. Rabbin yasasını insanlara öğretmek ayrıcalığına sahiptiler. Bundan dolayı İsrail Levi oymağı aracılığıyla bereket alacaktı. Aynı zamanda Yusuf'un iki oğlu Efraim ve Maneşya oymakları da İsrail için bereket kaynağı olacaklardı. Şimdi 24. ayette çok ilginç bir kutsamayla karşılaşıyoruz. Yasanın tekrarı 33. bölüm 24. ayette Aşer içinde şöyle dedi. "Oğullar arasında en çok kutsanan Aşer olsun. Kardeşlerinin beğenisini kazanan o olsun. Ayağını zeytinyağına batırsın." Yıllarca önce Aşer diyarından aşarak ülkeye gelen bir boru hattı inşa edildi ve bu hattan ülkeye zeytinyağı geliyordu. İlginç bir düşünce değil mi? Belki de bu bora hattı açılacaktır. Yasanın tekrarı 33. bölüm 26 ila 29. ayetler arasında, "Ey Yeşurun, sana yardım için göklere ve bulutlara görkemle binen Tanrı'ya benzer biri yok. Sığınağın çağlar boyu var olan Tanrı'dır. Seni taşıyan onun yorulmaz kollarıdır. Düşmanı önünden kovacak ve sana onu yok et diyecek." Böylece İsrail güvenlik içinde yaşayacak. Tahıl ve yeni şarap ülkesinde Yakup'un pınarı güvenlikte kalacak. Gökler oraya çiğ damlatacak. "Ne mutlu sana ey İsrail. Var mı senin gibisi? Sen Rabbin kurtardığı bir halksın. Rab seni koruyan kalkan ve şanlı kılıcındır. Düşmanların senin önünde küçülecek ve sen onları çiğneyeceksin." Keşke İsrail Rab'be her zaman sadık kalsaydı. Yasanın tekrarı 34. bölümde ise Musa'nın yalnızlığını ve ilginç şekilde ölümünü görüyoruz. Bu son bölümü okurken bu Yasanın Tekrarı kitabının Musa tarafından yazıldığını bildiğimiz için akla bir soru gelir. Musa kendi ölümünü nasıl yazmış olabilir? Aslında bu mümkündür çünkü Rab ona öleceğini söylemişti ve bunu bilerek yazmış olabilir. Bazı imanlar öleceklerini bildikleri için ölmeden önce cenaze töreninde neler olacağını, hangi ilahiler söyleneceğini tüm inceliğiyle bir vasiyet olarak bırakırlar ve tam vasiyete göre bir tören düzenlenir. Ancak bu sözlerin Musa tarafından yazıldığına emin olamayız. Bazıları aslında bu son bölüm Yeşu kitabının bir parçası olmalı, yani Yeşu kitabının başına eklenmeli diyor. Bu da olabilir çünkü kutsal yazılar ilk olarak kitaplara ya da bölümlere ayrılmamıştı. Yani bugün elimizde olan kutsal kitap çeşitli kesimlere ayrılıp içinde bölümler ve ayetler bulunan bir yazı şeklindedir. Önceleri bu bölmeler yoktu. Hatta bizim bildiğimiz kitap şekli de yoktu. Tomarlar üzerine yazılırdı ve bu şekilde bir kitap diğerini izlerdi. Bu yüzden bu son bölümün Yeşu kitabının başlangıcı olduğu savına sıcak bakabiliriz. Yasanın tekrarı 34. bölüm 1 ila 6. ayetler arasında, bundan sonra Musa Moab ovalarından Nebo dağına giderek Eriha kenti karşısındaki Pisga dağına çıktı. Rab ona bütün ülkeyi gösterdi. Dan'a kadar uzanan Gilat'ı, bütün Naftali'yi, Efraim ve Maneşa bölgelerini, Akdeniz'e kadar uzanan bütün Yahuda bölgesini, Negev'i, hurma kenti Eriha vadisinin Soğar'a kadar uzanan ovasını. Sonra Musa'ya şöyle dedi: "İbrahim'e, İshak'a, Yakub'a senin soyuna vereceğim diye ant içtiğim ülke budur. Ülkeyi sana gösterdim ama oraya gitmeyeceksin." Böylece Rabbin sözü uyarınca Rabbin kulu Musa orada Moab ülkesinde öldü. Rab onu Moab ülkesinde Beit Peor karşısındaki vadide gömdü. Bugün de mezarının nerede olduğunu kimse bilmiyor. Musa'nın nerede gömüldüğü neden bilinmeyecekti ve hala bilinmiyor? Çünkü Musa ölümden diriltilip vaat edilen ülkeye getirilecekti. Belki hatırlayacaksınız, Rab İsa Mesih dağ başında göksel görkemiyle öğrencilerine göründüğü zaman onun yanında iki kişi daha belirmişti. Biri Musa, diğeri İlyas peygamberdi. İsa Mesih'in çarmıh üzerinde nasıl öleceğini konuşuyorlardı. İşte sonunda Musa da vaat edilen ülkeye girdi. Yasa kendi başına Musa'yı vaat edilen topraklara getiremezdi. Rab İsa Mesih onu oraya getirdi. Yasanın tekrarı 34. bölüm 7 ve 8. ayetlerde, Musa öldüğünde 120 yaşındaydı. Ne gözleri zayıflamıştı ne de gücü tükenmişti. İsrailler Moab oğullarında Musa için 30 gün yas tuttular. Sonra Musa için ağlama ve yas tutma günleri sona erdi diye yazıyor. Tekrar sormamız gerekir. Musa'nın mezarı neden saklı kaldı? Bundan başka diyebiliriz ki şeytan onun dağ başında Mesih İsa ile görünmesini istemiyordu. Musa'yı Tanrı'nın kendisi gömdü. Bizim için belki de acayip bir ölümdür. Yalnızlık içinde ölmek iyi değil diyebiliriz. Ama aslında Musa yalnız değildi. Başka bir çevirde Musa Tanrı'nın öpücüğü ile öldü diyor. Ne güzel bir düşünce değil mi? Egemen Rab Musa'yı öpüyor ve o sevgi öpücüğüyle Musa'yı yanına alıyor. Ne kadar güzel bir sahne. Yasa kitabına son verirken içimizde bir burukluk, bir hüzün var. Musa artık İsrail oğullarıyla birlikte olmayacaktır. Ama yine de biz bu halk ile vaat edilen ülke topraklarına gireceğiz.